Tekinsiz Masa'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Okan Bayülgen'le beraber serimiz sürüyor. Bu kez çok sevdiğimiz hocamız Profesör Doktor Burak Arzova bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kitabınız hayırlı olsun.
Öncelikle tebrik ediyoruz. Evet,
çok işte çok teşekkür ederim.
Kitap İllüzyon Ekonomisi Can Yeleklerini Giyme Vakti. Ben şurada bir tanıdık arkadaşın ithafı var. Profesör Doktor Arzova ekonominin gerçek deneyimlerinden koparılarak bir gösteri olarak sunulmasının şifrelerini söküyor. İllüzyonun şöven özelliklerini paranteze alarak gerçekte olup biteni yeniden görünür kılıyor demiş Yalın Alpay.
Evet. Hocam sağ olsun.
Siz de sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Teşekkürler hocam. Hocam neler anlattınız burada?
Yani aslında şimdi illüzyon kelimesi çok sevdiğim bir kelime. Normalde sizin aslında öyle olmayan bir şeyi size varmış gibi gösterme sanatı. Bu çok da büyük bir oyunculuk. Bu ekonomide de yapılıyor. Yani ekonominin kendi içerisinde aslında yaşadığınız öyle değil. Ama size anlatılan ya da size sunulan sanki öyleymiş gibi denilerek bir şeylere inandırılmaya çalışılıyor. Ben de bunu anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Bakın aslında illüzyon bu ama bunun gerçeği de bu. Yani bunu görün ve siz illüzyona inanmayın veya illüzyon yapan birisi varsa o illüzyonun karşısında gerçeği savunun diye. Bir de gençlere ileride ellerinde bir kaynak olabilecek, nelerin illüzyon olduğunu, nelerin olmadığını onlara gösterebilecek bir kaynak bırakmışsın.
Bugünkü konumuz hocam ticaretin başlangıcı ve para. Yani bana öyle geliyor ki ticaretin kendisi de paranın itibari para olarak çıktığında kendisi de illüzyona dahil gibi görünüyor. Sizin bahsettiğiniz illüzyon tabii ki daha türevin türevi bir illüzyon. Ama öyle sanıyorum ki bu ticaretin başlangıcı ve paranın ortaya çıkışı da bir tür illüzyon. Çünkü doğada var olmayan, insanın zihninden çıkan bir şey. Ve bir ölçüm aygıtı. Fakat bu ölçüm aygıtı daha sonra saklamaya yarıyor, tasarruf etmeye, yatırım yapmaya. Sonra da piyasanın kendi dengelerini değiştirmeye başlıyor. Ticaretin başlangıcıyla paranın çıkmasını aynı tarihlerde mi algılamalıyız?
Ticaretin başlaması bence çok daha önce. Çünkü avcı toplumda insanlar ihtiyacı olduğu kadar bir şey avlıyorlardı. Ve onu tabii saklayabilecek bir yer olmadığı için de tekrar ihtiyaç duydukça gene avlıyorlardı. Ama yerleşik düzene geçince bu sefer o yerleşik düzende başka ihtiyaçlar ortaya çıkmaya başladı. Ve o yerleşik düzenle beraber bir farklı, o karşılıklı alıp vermeye dayanan ama her seferinde örneğin bir geyik verip arkasından işte bir evin bir parçasını alabileceğiniz bir konumda sizin her seferinde nakliye götürüp getirme ve bütün bu zorlukları ortadan kaldırabilecek olan bir değere ihtiyaç duyuldu ve bir ölçü birimi herkes için aynı olan bir ölçü birimine ihtiyaç duyuldu. O ölçü birimi para olarak adlandırıldı. Çünkü sizin örneğin Türkiye'deki diyelim ki o zamanlarda farklı bir ölçü birimiyle hareket ederken başka bir ülkede farklı bir ölçü birimi oluyordu. Onların hepsini bir standartlaştırma ihtiyacıyla beraber para doğdu. Para da öyle çok yeni bir şey değil. Yani ilk önce tabii ki o meta para dediğimiz ya da mal para dediğimiz ilk dönemlerde işte M.Ö. 700'lü yıllarda ilk defa Lidyalılar tarafından bugünkü anlamda olmasa bile o gün için çok daha önemli olan darphane usulü paralar ortaya çıktı. Darphane kelimesi de oradan geliyor aslında. Darp etmekten. Daha sonra Osmanlı'da bu tabii ki çok büyük bir yer buldu ve işte Fatih zamanında İstanbul'un fethiyle beraber genişletildi. Darphane çok büyük öneme sahip oldu. Ama genel olarak kağıt paranın sonra gelmesi, önce bunun hem bir mal olarak kullanılması hem para olarak kullanılması ikisi beraber hareket etti. Ve neticede ticaretle beraber para da gelişti.
Altın daha mı eski?
Altın tabii çok daha eski. Yani altın çok kıymetli bir maden. Zaten önce altının değerini görüp ve gümüşün değerini görüp ilk parayı öyle oluşturuyorlar. İkisini birbirine karıştırarak.
Peki altının niye bu ticaret ve ticaretle beraber kullanılan işte bir senet, borç senedi, madeni para ya da kağıt para bütün bunlardan önce altın niçin değerli bir maden olarak görülüyor? Yani birisinin bundan yararlanması, bunu kullanması lazım mı? Çünkü niye çilek değil de, diyelim ki çilek bulunmayan bir ülke, niye çilek değil de altın?
Bence yani tam detayını belki daha farklı şekilde hepimiz farklı koyabiliriz ama bence zor bulunan bir maden olması, emek verilmesi ve bu zor bulunan maden, yani sonuçta kıt olan şey her zaman değerli hale geliyor ve bunun karşılığında işte eritildiği zaman bununla şekil verilebilmesi, bunun bir şekliyle saklanabilmesinin ve diğer ürünlere göre bozulmama ihtimalinin daha yüksek olması birazcık onu ön plana çıkardı.
Aslında buradaki ilkel mantığı anlamamızda bütün ekonomi sever insanlar için ya da bu konunun meraklısı, Bitcoin alıcısı ya da şimdi sanat eserlerinin paraya tedavül edilebilmesiyle beraber yeni yeni değiş tokuş araçlarının ortaya çıkmasını aslında anlayacağız bu ilkel mantıktan. Yani bir şeyin az olması, evet, ender olması, zorlukla üretilebilmesi. Aslında bugün Bitcoin'in altından bir farkı yok bu açıdan.
Ben zaten çok benzetiyorum. Yani bunu birçok kere de ifade
ettim. Ona da madencilik deniyor.
Tabii, madencilik deniyor. Zaten rastlantı değil aslında madencilik denmesi. Çünkü gerçekten altın gibi işlemek, onu bir şekliyle olduğu yerden farklı şekle taşımak gerekiyor. Ve bunun farklı bir özelliği var. Altın niye değerli? Bir kere altının sahibi yok. Yani bugün bankalara baktığınız zaman bütün büyük merkez bankalarının kendi para birimleri var. Yani bugün dolar, doların sahibi Amerika Birleşik Devletleri. Euro, euronun sahibi işte Avrupa Merkez Bankası ya da sterlin İngiltere Merkez Bankası. Altını kaynağından çıkardığınız anda kimin elindeyse onun sahibi o. İkincisi kıt bir kaynak.
Bugünün dünyasında da öyle mi? Şimdi çünkü tescilli, yani üzerinde filan ya da falan banka yazıyor ya da tescilleyen birisi var. Üzerine damga vuran birisi,
evet,
var.
Evet, ama onun saflığı için vurulan bir damga. Yani onun gerçekten taklit edilmemesi ve hangi saflık derecesinde olduğunu belirlemek ve bir standarda kavuşturmak için. Çünkü sonuçta siz bu altını alıp bir ülkeden diğerine götürdüğünüzde o, eğer altını basan ya da üreten darphane eğer dünya standartlarındaysa ve üzerinde onun damgası varsa kolaylıkla elden çok çıkartabiliyorsunuz. O
ama
işe yarıyor.
Yine de elden çıkarabilirsin.
Çok rahat, tabii. Yani. Tabii o işe yarıyor.
Bir de bir şey hatırlatacağım. Daha önce aslında birkaç programda da söylemiştim. İnanması çok güç ama böyle ilginç bir şekilde. Tarihin en başından bugüne kadar toplam çıkarılmış bütün altın stoğu bir tane olimpik havuz kadar, evet, zaten. Evet, evet. Yani çok nadir bir şey. Birazcık da nedeni şundan herhalde. Yani itibari paradan ya da darp edilmiş paradan önce gelmesinin nedeni şöyle bir şey. Burak Hoca'nın söylediği gibi çıkarması zor. Bu neye yol açıyor? İnsanlar çıkarması kolay bir parayla karşı karşıya kalırsa üretim yapmak yerine parayı üretmeye odaklanıyorlar. Parayı öyle bir zahmetli hale getirmek istiyor ki altın standartında. Altını çıkaracağıma ürünü üretirim çünkü altın üründen daha zor çıkıyor.
Peki
diyor.
Tam bu aşamada NFT'ye ne diyorsun?
Zor soru. Şimdi NFT bambaşka bir konu çünkü.
NFT bambaşka bir konu ama yine bir yatırım aracı.
Şimdi
yine bir
NFT'de şöyle diyebiliriz.
Umut var orada.
NFT altının aksine sonsuz kopyalanabilen bir varlığın bir tane kopyasının orijinal ilan edilmesi ama bunun sadece ilan edilmeye bağlı kalması. Yani altın zorlanarak bulunacak, çıkarılacak, elde edilecek ve biraz da şansa bağlı bir şeyken, çünkü bütün bölgeyi kazıp hiç altın elde edememek de mümkün. NFT sağ tuşa klikleyip kopyala dediğinizde hemen kopyalanabilen bir varlığın kopyalarının arasından bir tanesinin resmi olan ilan edilmesi.
Ama yine de NFT dolardan daha değerli.
Bence şüpheli. Neden?
Hayır, bence öyle çünkü NFT aynı zamanda, yani NFT ürün neyse, hangi sanat eseri, hangi şey, şu bu falan filan, yine de bütün dünya merkez bankalarının kayıtsızca, fütursuzca, deli gibi para basmalarına bakarsan dolar dahil, dolar, ruble, şudur budur falan hepsi. Yani ve bunların şey diyor, kaydı kuydu da ulaşamıyorsun ciddi
şimdi
bir şey.
Şimdi bunu mesela Burak Hoca çok iyi anlatacaktır
yani, ama
şöyle diyeyim.
Yani NFT buna göre daha kolay anlaşılabilir.
Tam emin değilim Okan abi. Niye biliyor musun? Çünkü üretilen para... Bir de aslında Paris'te bir yıl ekonomi de okuyor.
Ya biliyorum, yani,
evet,
biliyorum,
yani,
biliyorum.
Konuya hakim de
hiçbir
manipüle etmek için söylüyor. Para üretilirken, yani ülkeler itibari para üretirlerken kendi ekonomisinin güçlülüğü ve kendi güvenilirliği üzerinden bir senet ihracatı yapıyor.
Evet.
Yani dolayısıyla o kurumun güvenilirliğiyle ilintili olarak değer kaybedecek ya da kazanacak bir varlık. Eğer bir yıl içinde emisyonunuzu iki katına çıkarıyorsanız ama üretiminiz de iki kat artmışsa paranızın değeri kaybolmuyor zaten.
Şimdi para aslında bir borç senedi. Yani onu bir kere net ortaya koymak lazım. Para bir borç senedi. Kimin borcu? Aslında parayı çıkaran ülkenin vatandaşı olan borcu. Vatandaş borç senedini götürdüğü zaman onun karşılığını görmek istiyor. Eski dünyada vardı bunun karşılığı. Altın olarak duruyordu herkesin kasasında. Ama artık öyle bir şey yok. Yani karşılıksız para basıyorlar diye bir şey yok. Zaten bütün paralar karşılıksız. Karşılığı arkasında duran devletin gücü. İşte dolar niye güçlü? Arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika niye güçlü? İşte Amerika'nın siyasi gücü var, askeri gücü var, ekonomik gücü var. Amerika bugün dünyadaki birçok ticaret yollarına hakim. Doları dünyada kontrol ediyor Swift hatlarıyla. Onun için dolar değerli bir para. O nedenle borç senedi olarak baktığımız paranın gücünü arttırabilmek için devletlerin de güçlü olması gerekiyor. Artık bu gücü ölçebiliyoruz. Ekonomik politikaları uyguladıkları politikanın karşısındaki o risk primiyle ülkelerin ne kadar riski var, ne kadar az riskte, o da paralarına etki yapan bir unsur. Onun için bugün euro, dolar, işte sterlin, Japon yeni, bunlara hard currency'ler deniyor. Yani bunların arkasındaki merkez bankaları da çok güçlü. O nedenle Fed için diyorlar ki mesela Amerikan Merkez Bankası için, bu Amerika'nın Merkez Bankası. Doğru, Amerika'nın Merkez Bankası, ama Fed'in aldığı bir karar diğer merkez bankalarını da inanılmaz derecede etkiliyor. Çünkü aynı zamanda onun kararıyla beraber dolar cinsi varlıkları da yukarıya doğru indirip kaldırabildiği için arkasından gelen para birimleri de onunla beraber hareket etmek durumunda kalıyorlar.
Özür dilerim, şunu da söylemek istiyorum, yani hazır hoca da buradayken. Bir de yüzyıllardır devam eden paranın putlaştırılması, paraya saygı, parayı koruma kanunu, paranın üzerine basılan o ülkenin önde gelen isimleriyle kutsamak. İşte Amerikan dolarına dini şeyler yazmak, sözlerle onu korumaya almak. Yani para halkın gözünde tapınılası bir şey olması için. Niye paraya tapıyorsun? Niye bir tapıyorum? Oraya zaten ne için yaşıyorsak hepsini koymuşsun. Yani işte binayı da koymuşsun, meclis koymuşsun. Amerika'dan söz edeyim, Türk parasıyla ilgili spekülatif bir şey olmasın. Yani işte oraya koymuşsun, adamın resmini koymuşsun. Ondan sonra İncil'den koymuşsun, binayı koymuşsun, bilmem ne. Her şeyi koymuşsun. Ona tapınılması için ne gerekiyorsa yapmışsın. Artı sonra da bir de bunu bütün ülkelerde koruma altına almışsın. Yani parayı yakamazsın, çizemezsin, üzerine yazı yazamazsın. Ya İncil Amerikan doları kadar korunmamıştır herhalde. Yani dolayısıyla üzerine yazı yazamazsın, bilmem ne yapamazsın. Türk parası için de öyledir falan filan. Bundan sonra başka değiş tokuş araçlarının ortaya çıkması, kripto paranın ya da işte NFT'nin falan filan, bunların hiç böyle bir şey yok. Kutsallaştırılması, propaganda araçları filan yok. Dolayısıyla insanlara bunu kullandırmak da o açıdan zor. Halbuki normal, artık bugünün gözüyle, objektif gözlerle baktığın zaman hiçbir ülkenin parasının değeri yok. Bütün ülke paraları tehlikede. Alternatif çözümler, yani kripto paralar ki mesela ne getiriyor? Bitcoin, ben bunu sınırlı sayıda yapacağım diyor. Bu duracak diyor. Durması demek zaten bitti. Ha, neyi kripto yapabilirsin? Mesela dersin ki ben bağımsızlık bildirgesini şu kadar orijinal yaprağının şu kadar edisyonunu, işte limitli fotoğrafını diyelim ki üzerine yazılar yazacaksın falan filan. Bunu sunarsın mesela, bu o ülkenin kutsalı olarak. Ya da İncil'i sunarsın, şu kadar sayfayı, işte bu kadar orijinal ilk bilmem ne İncil'inin fotoğrafını çektim, bunu şey yapıyorum falan. Belki de yeni değişim araçları geliyor fakat insanların zihniyeti değişmiyor.
Bence biraz değişiyor şundan gibi sanki ya, ama çok iyi şeyler hatırlattı.
Yani şimdi ben sana kripto parayı, Bitcoin'i nasıl gösteriyorum? Neyle gösteriyorum mesela? Nerede gösteriyorum?
Bence çok iyi bir yere getirdin.
Yani ne gösteriyorum sana? Bir şey gösteriyor muyum? Bir madde gösteriyor muyum? Bunu al da cebine koy, sakla.
Logo gösteriyorsun.
Logo gösteriyorsun.
Para da öyle, biliyor musun? Kağıt para. Bence o kadar iyi bir yere temas ettin ki. Şimdi şöyle algılıyorum ben de. Lidyalılar, Burak Hoca demin üstüne vurgu yaparak söyledi aslında. Parayı darp ettikleri için parayı onlar bulmuş gibi görünüyor. Parayı bulmuş değiller.
Bulmuş değiller.
Parayı siyasal bir reklam aracı olarak kullanmayı bulmuşlar. Hı. Neden? Para nedir? Dönemin billboardu. Hı. Şimdi o dönemde billboard yok. Televizyon yok. Radyo yok. En çok dolaşımda olan, herkesin cebine girip çıkan, her gün defalarca görünen şey nedir? Paranın kendisi. Bu para reklam verilebilecek en iyi alandır. Üstelik itibarlı bir şeydir para. Gücü temsil eder. Bu gücü temsil eden para siyasal iletişim aracın olarak siyasetçinin kendisinin iktidarını herkesin dolaşımında kendi reklamını yapması için darp ederek kendi resmini bastırdığı bir şeye dönüşüyor.
Hemen bir şey ekleyebilir miyim? Mesela sembolizma da burada onun için çok önemli oluyor. Dolar sadece dolar değil. Amerikan dolarının sembolü bile birçok şeyi söylüyor. Mesela S'nin üzerinden iki tane çift çizgiyle Donald Duck'ın gözlerinde görürüz. O gördüğümüz şey aslında S, States. Birleştirdiğiniz zaman United States oluyor. Yani bütün state'leri birleştirmiş oluyorlar. O birinci çizgi bu birleştirmenin çizgisi. İkinci yanına koydukları çizgi diyor ki biz doları her zaman birinci para yapacağız ve hep en üstte olacak. İleride olacak. Şimdi Euro'ya geldiğiniz zaman Euro'nun sembolü de bir C, içinden çıkan iki tane çizgi. O da diyor ki bu community, yani ya da komünite, onun içinden bir çizgi geçirdiğiniz zaman E oluyor. European Community ya da Communauté Européenne. Bir çizgi daha geçirdiğiniz zaman bizim birinci para gibi bir iddiamız yok. Biz istikrarlı para olacağız diyorlar. Dolayısıyla onunla bile, sembolleriyle bile etkilemeye çalışıyorlar. Onun için üzerinde birçok sembol var. Yani sadece dini söylemlerin dışında işte orada başkanların olması, en güçlü başkanların seçilip oraya konması, doların üzerindeki başkanlar bile en güçlü başkanlar. Onun için olduğunu düşünüyorum ben.
Kesinlikle katılıyorum. Bir şey söyleyeceğim Okan abi. Deminki konuştuğun üzerine çünkü. Devletin, ulus devletin gücü hafif hafif böyle azalmaya başlayınca ve özel sektör pek çok konuda devleti aşar gibi olunca, hele ki 90'larda öyle bir durum çok böyle barizdi de şimdi 2001'den sonra biraz yavaşlama oldu. Özel sektör bazı alanlara giremiyordu. Ne bu alanlar? Ordu kuramıyor özel sektör. Kolluk teşkilatı kuramıyor. Özel yargı yok. Özel para da yoktu. Fakat Bitcoin özel para yapmış oldu. Yani bir eşik aşıldı.
Tabii merkez bankalarını kırdı aslında.
Evet, bir eşik aşıldı. Ve bu eşik aşıldığında siyasal bir resim koyamayacağı için kendisine bir logo keşfetmek zorunda kaldı. Böylece bütün özel girişimci paralar birer logoya döndüler. Ve o zaman onlar nasıl kendi programlarını veya işte yapılarını dolaşıma sokacaklar? Ünlü yüzlerle, ilginç programlarla, farklı reklamlarla. Yani yüzü olmayan bir şeye yüz biçmeleri gerekecek. Diğeri siyaset yapıyordu, siyasetçiyi koyuyordu, büyük binaları koyuyordu. Yani milliyetçiliğe dair, ulusun gücüne dair, siyasetin gücüne dair referanslar veriyordu. Bitcoin'de ya da diğer coinlerde, ki Bitcoin ile diğer coinler arasında çok ciddi bir fark da var. Bitcoin özel bir şirketin parası değil. Anonim bir özelliği var.
Tıpkı altın gibi.
Tıpkı altın gibi. Evet.
Onun için altına çok benziyor.
Evet. Fakat diğer coinlerin hepsi bir kurumun şeyi. Tam özel para yani. Dolayısıyla orada da bir ikili ayrım var. Şirket kendi yüzünü daha kolayca ortaya koyabiliyor. Bitcoin kimsesiz kalıyor. Bitcoin'i o zaman Bitcoin borsaları yüz bulmak için devreye giriyorlar.
Cohen'lerin Yaşlara Yer Yok filmi. Nedir hikaye? Baştan itibaren filmin başında bir çanta para bulunur. O çanta para yüzünden Amerika neredeyse nüfus azalacak. Yani o kadar herkes birbirini öldürüyor. Herkes o çantanın peşinde falan. Bir süre sonra o gerilimi iyice arttırıyorlar. Bu yönetmenler mükemmel bir şekilde. Ve meğerse o para çantası, o bir doları da harcanmamış olarak herkes öldükten sonra o çanta ne olur? Çünkü o açılıyor, dolarları görüyoruz. Çantada herkes bir kere açıyor. Ha falan. O doların bir şey. Ha falan. Sonra kapanıyor. Meğerse içinde işte bir verici var falan filan. Ve bizim adam müthiş oynuyor. Ondan sonra o da parayı takip ediyor ve herkesi öldürüyor. Şimdi burada bu çok eski kafa hala. Yani bu işte 1980'de, 2020'de geçebilir, 60'da geçebilir, 70'de geçebilir ama bir yıllık kafa bu. Yani bu kafa Bitcoin'le değişecek. Şimdi böyle bir şey olması imkan yok Bitcoin'de. Açacaksın çantayı. 1 milyon Bitcoin falan. Neyse yapıyorum. Ben o herkesi öldüreyim. Bunu almasın kimse. Bam bam bam falan. Böyle bir şey yok. Şimdi bu da modern kafa. Bu da modern kafa. Yani bu değiş tokuş aracını ona tapmadan, putlaştırmadan, boş yere hayat boyu onun için çalışıp da Ondan sonra yazık yere ölüp gitmeden aslında olması gereken yere oturtan bir şey. Bugün yani bütün hayatımızı değiştirecek bir şey aslında kripto para kullanmak şu açıdan. Çünkü ona kendi değerini vereceğiz. Kendi değerini vereceğiz. Kimseyi öldürmeyeceğiz onun için. Kendi ailemize kastetmeyeceğiz. Bize birileri kastetmeyecek. Böyle bir ahlaki çıkarımları da var. Yani insanların hayatları değişecek gerçekten kullanılabilse. Banka soymak, para için öyle hırsızlık, yaşlı kadının evine bir sürü mesela bizim şeyde seyrettiğimiz, dijital platformlarda seyrettiğimiz yani katil hikayelerinin işte yarısı kıskançlık, eş öldürme falan filan ama büyük bir bölümü de yaşlıların evine girip onların paralarını çalarken ya da bir şey mücevherleri falan onların canına kastetmek. Yani bunun aslında dijitalize olması bu araçların dünyada çok şey değiştirecek gerçekten ama.
Bu çok doğru bir tespit ama soğuk cüzdanı çektiğiniz zaman Bitcoin'i ya da işte diğer paraları bu sefer insanlar o çektiğiniz cüzdanın peşinde koşuyor olabilirler. Eğer onun sizde var olduğunu biliyorlarsa.
Evet ama nasıl? Yani soğuk cüzdan dediğimiz şey bir yerde bir ekonomik...
Bir flash disk gibi bir
şey. Ama onlar iyi olacak.
Yani şunu şu konuşuluyordu şimdi ülkemizde de bu var. Bütün dünya ülkelerinde var. Müthiş bir ekonomik felaket yaşayacağız. Londra'da büyük metrekareli kasalar kiralanmaya başlıyor. Bunu sadece birisi komplo teorici söylediği için değil. Ben yabancı basında okudum bunu.
Tabii tabii.
Yani büyük ne kadar büyük? Yani diyorsun ya kasa nedir işte şu kadar bir şeydir. Daha büyüğü ne kadar olur şu kadar olur filan. Nasıl oluyor yani mesela 100 metrekarelik kasa. O ne ya? Ne yığıyorsunuz oraya? Külçe külçe aldı. Ya da 20 metrekarelik, 30 metrekarelik ne demek yani? Şu anda içinde bulunduğumuz odadan daha büyük bir kasaya şuraya şu odaya işte dipten yerleştirmeye başlayalım. Külçe külçe altınları, banknotları bilmem. Peki ne koymak lazım oraya diye soruyorsun. Ya diyor yine o müthiş benim ekonomisine çok saygı duymama neden olan kafam. Bütün yumurtaları aynı sepete koyuyor. Birader bunun için niye gittin okudun? Yani bunu teyzeler de biliyor, köylü teyzeler. Olsun. İşte oraya diyor biraz diyor nakit koy diyor. Biraz gümüş koy. Biraz altın koy. Biraz şu koy. Biraz bu koy. Ama bu ne abi? Bu büyük bir saçmalık yani. Artık yakışmıyor bu yüzyılın insanına.
Doğru. İşte onu da önleyen şey bu kripto varlıklar. Sonuçta hani ben hala varlık demeye devam ediyorum. Çünkü para olabilmeleri daha bir zaman gerektiriyor. Bunun bir alım satıma konu olması, eş değerinin dolar cinsinden değil de belki kendi aralarındaki parite cinsinden belirleniyor olması ya da bunların bir gittiğiniz herhangi bir yerde kolaylıkla alım satıma konu olup aynı zamanda bir de muhasebeleştirilmesinin olması bunlar şu an için çok kolay değil. Bir ara bu Tesla'nın işte Bitcoin'le satılıyor olması büyük bir ivme kazandırmıştı. Sonrasında onlar da ondan vazgeçtiler ya da daha kısıtlı hale getirdiler. Ama zaman içerisinde kullanım alanı buldukça daha çok kullanılacak. O kullanılmayla beraber gençler de buna daha çok adapte oldukları için onu daha çok tercih edecekler diye düşünüyorum. Yani bizim neslimizin ya da bizden öncekilerin belki tamamen reddediyor olmasının sebebi olayı anlamamalarından da kaynaklanıyor olabilir.
Tatil köyleri, özür dilerim. Tatil köyleri bu iş için biçilmiş kaftan yani ekonomiyi anlamak için bence. Ben çok gitmedim ama bir iki defa şu deneyimlerim oldu. Mesela boncuk deneyim.
Evet.
Boncuk alma. Şimdi boncuk işte al parayı koyuyorsun oraya sana veriyor boncuk. Ondan bir fark yok. Onun üzerinde sadece işte İncil'den sözler yazmıyor bilmem ne filan.
Tabii eskiden vapur jetonu
daha öncesinde
kahvehanedeki markalar.
Şimdi o boncuğu kullandığı zaman anne babalar sürekli çocuklara diyor evladım boncuk ama boncuk değil aslında. Yani böyle saçmayın.
Ya da kırmızı boncuktan kullanma maviyi
yani,
kullan.
Ya boncuk değil o. Şimdi çocuk da şey yapıyor. O tapmış o paraya. Çocuk yaşta taptırmış onu. Bir de şu da hoşuma gitmişti. Bir tatil köyünde de öyle bilek şey yapıyorsun da daha ilk bu ilkel hali bazı teknoloji. Oradan bir alete gidiyor. Vişik diye oradan böyle şeyi okuyordu. Bilekliğinden çekiyordu parayı. Ona da diyordu ki bu yapılanlar turistler diyor ki ay varlığı kanımızı emiyor. Bak şimdi evet aslında kanını emiyorlar doğru. Yani para da öyle bir şey aslında. Parayla da kanını emiyorlar falan. Yani bütün mesele bizim parayla ilgili yanlış eğitimi kırmak lazım. Bütün mesele bu.
Vallahi şimdi o söylediğiniz bana çok enteresan bir şey hatırlattı. Yani bazen o dedikleriniz, şimdi denizde böyle belirli alanların aşılmaması için kukalar var. Yani. Onların üzerine de reklam almışlar. Böyle iletişim sistemi sağlayan şirketlerden, telefon şirketlerinden. Bir sene turistlerden birisi demiş ki siz ne kadar iyi düşünmüşsünüz. Ta denizin üzerine bile GSM iletişim hatları kurmuşsunuz diye. O geldi bir anda aklıma onun gibi sanki.
Bu dijital meselesinde de benim aklıma da şu geldi. Şimdi hayat giderek dijitalleşince... Ben şimdi 43 yaşındayım. Benim doğduğum dönemde böyle bir şey yok. Benim ölçütlerim dijital üzerinden oluşmamış. Bu yüzden herhangi bir şeyi kendi ölçütlerime göre ölçüp biçmeye çalıştığımda dijital olmayan ölçütlerle onu ölçüp biçiyorum. Bu yüzden dijitalin içine doğan ve ölçütleri dijital olanlarla farklı sonuçlara varıyorum. Dijital dünyanın içine doğduklarında sanal evren, her şeyi satın almaları gerekmeyen, küçücük bir mekandan bütün dünyanın her şeyine ulaşılabilen, okuyabildiği, görebildiği, içinde gezebildiği, YouTube aracılığıyla kanala dahi muhtaç kalmadan her şeyi izleyebildiği bir yer. Böyle olunca satın alma davranışları da değişiyor. Artık çok lüks, büyük bir eve ihtiyaç olmayabilir. Çünkü dünyaya açılmanın yolu ev değil artık. Ekranın kendisi. Ekranın kendisine yatırım var ama ekranın dışındaki o reel varlıklara belki işte yani hani böyle... tangible olan, elle ellenebilecek varlıklara yatırım yok. O zaman parayla kurulan ilişki bizim ölçütlerimizle ölçümlenmiyor. Farklı bir ölçüm. Ve o farklı ölçüm için bu kripto para elverişli bir ortam sağlıyor. Yani bizim kuşakla onun içine doğmuş kuşağın ölçütü farklı olduğu için ve satın almak istediği şey farklı olduğu için kripto para sanırım onlara bizden daha fazla olanak sağlıyor.
Evet, süremiz bitti. Çok teşekkür ederim.
Hocam teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık.
Sağ olun.